Musa 8. Ayrım Sayfa 131 İlk Çatışma, İlk Zafer Olay patlak verdiğinde iki gündür berrak suyunu içtikleri ırmağın kıyısındaydılar. Güneş doğduktan 4 saat kadar sonra Moz çadırında oturmuş, iki ayrı anneden olmuş çocuklarla ilgili bir miras davasında bir kabile şefiyle şikayetleri dinliyordu ki birkaç kadın koşarak geldi. Bağırıyorlar, ağlayarak saçlarını yoluyorlardı. Öfkeyle bağıran erkekleri de arkalarındaydı. Moz ile kabile şefi dışarı çıktılar. Moz, insanlarımızı kaçırdılar, kardeşlerimizi, çocuklarımızı götürdüler diye bağırdılar. Kimler? Bilmiyorum, senin bedevi arkadaşlarının bindiği o çirkin hayvanlara binmiş adamlar. Hepsi aynı anda konuşuyordu. Moz ne olup bittiğini anlamakta zorluk çekti. Bin kadar kadın ve erkek dün yaptıkları gibi ırmağa su getirmeye gitmişlerdi. Tam o sırada kalabalık bir takım adamlar onlara saldırmış, pek çok kişiyi esir almışlardı. Sayılarını bilmedikleri pek çok kişiyi. Birçok apuru bıçaklanmıştı. Moz hala saldırganların kaç kişi oldukları hakkında tatmin edici bir cevap alamamıştı. Meşu ile Mişael koşup gelmişlerdi. ''Yeşu, adamlarını topla!'' diye emretti. Yeşu ile Mişael hemen koştular. Yarım saatten az bir süre sonra Yeşu aralarında Mısırlıların da bulunduğu savaşçılarıyla geri döndü. ''Kaç kişisiniz?'' ''3800.'' ''Hemen 7 komutan seç. Her biri 475 kişinin başında olacak. Ön saflara mızraklıları koy.'' ''Hemen herkesin mızrağı var. Çok iyi. Çavlan'a kadar gidecek ve saldırganların izini süreceksiniz. Onları bulduğunuzda sizi görür görmez develerinin sırtında size saldıracaklar. Mızraklarınızla bacaklarına vurarak onları düşürmeye çalışın. Özellikle de hançerleriyle size ulaşamayacakları bir uzaklıkta kalmaya dikkat edin. Elinizdeki mızraklarla bunu yapabilirsiniz. Onlarda bu silah yok. Önemli olan onları yere düşürmek. Düştükleri zaman hançerlerinizi kullanırsınız. Arkadan gelenler kuşkusuz yaya olacak. Yani yenilmeleri daha zor. Ama mızrağın avantajını kullanacaksınız. Sonra tutsaklarımızı bulup kurtarırsınız. Ben dağa gideceğim. Oradan bu adamların kalktıkları yeri görebilirim. Benimle birlikte gelerek gerektiğinde size bilgi vermek için aşağı gönderebileceğim hızlı bir adamı verin bana. Yeşu gerçekten bıçak gibi bir genç adamdı. Komutanlar çok kısa sürede seçildi ve emirler çok açık bir şekilde özetlendi. Mos'un pek de gözünün tutmadığı çelimsiz bir oğlan birlikte dağa çıkmak için yanına gelmişti. ''Ben senin habercinim. Adım Hur.'' ''Haydi!'' diye bağırdı Moz Yeşu'ya. Sonra Çavlan'ı bulduğu gün yaptığı gibi dağa tırmanmak üzere yola çıktı. Yürürken düşünüyordu. Bu saldırıya kalkışanlar yağmacılar değildi. Bunlar kullandıkları suyun başkalarına kaptırmaktan korkan insanlardı. Yani çobanlardı herhalde. Ve kuşkusuz, silahsız bile olsa 2000 kişiye saldırmayı göze alamayacak olan yağmacı çetelerden çok daha kalabalık olmaları gerekirdi. Sonunda Çavlan'ı görmüş olduğu platoya ulaştı ve Yeşu'nun kendisine verdiği habercinin inanılmayacak kadar çevik olduğunu gördü. Hur bir kayadan ötekine bir keçi gibi atlıyor, 10 arıştan fazla havaya sıçrayıp en düzensiz yüzeylerde kusursuz bir dengeyle ayakta durmayı başarıyordu. Moz bakışlarıyla 2 gün önce görmediği yeni ve yabancı bir kamp yeri görmek ümidiyle çevreyi araştırdı. Çadırları görmedi ama otlayan koyunlar vardı. Kara çoban köpeklerinin koruduğu 100 kadar koyun. Açık renk giysili bir düzine adam, beklenmedik bir düşmanı gözler gibi sürekli etrafa bakınıyordu. Peki ötekiler neredeydi? Moz gözünün içine giren güneşe karşı kirpiklerini kırpıştırarak bakıyordu. İşte, orada! Diye bağırdı Hur. Gerçekten de güneyde göğe yükselen dumanlar vardı. Düşmanın kampı oradaydı. Moz ile Hur'un bulunduğu kayadan görünmeyen ve büyük olasılıkla kıyı ovasına açılan bir vadinin dibindeydi. Moz arkasına döndü ve Yeşu'nun başında olduğu birliğin dağın eteğini izleyerek yürüdüğünü gördü. Ve silahlı adamların 200-300 kişinin atlarının sırtında kıyı ovası boyunca olanca hızlarıyla saldırıya geçtiklerini çok geç fark etti. Birkaç dakika sonra müthiş bir mızrak ordusuna çarptılar ve ön sıradakiler birkaç saniyede savaş dışı kaldı. O zaman ötekiler Yeşu'nun adamlarıyla mızraklarla delik deşik olmuş yere yıkılmış hayvanların altında ezilmiş olan kendi adamlarının çevresini kuşatmak için birbirlerinden ayrılarak dağıldılar. Kılıçlarını önleri sıra savuruyorlardı. Ama Mos'un uyarılarına eksiksiz uyan Yeşu'nun savaşçıları onları silahlarının sivri ucuyla korkutarak yanlarına sokmuyordu. Mızraklarıyla yaralıyor ve aralarındaki ilk boşluktan içeri dalıp atlılara saldırıyorlardı. Saldırganların ortak yanlışı, kendilerine uzanmış mızrağı bir elleriyle tutup öbür elleriyle düşmana kılıçlarını savurmaya çalışmak oldu. Oysa mızrak, kılıçtan çok daha uzak mesafede etkili oluyordu. Mızrağı yakalayan süvari çabucak dengesini kaybediyor ve atından yuvarlanıyordu. Az sonra ilk saldırganlardan geriye iki ya da üç dizine haydut kalmıştı. Apüruların çadırlarına doğru saldırıya geçtiler. Mos yukarılardan kadınların çığlıklarını duydu. Aynı anda develerin iki büklüm olduğunu ve saldırganların 20-30 kişilik koruyucuların baskınıyla yere yuvarlandıklarını ve kendi kılıçlarıyla öldürüldüklerini gördü. Bu ilk saldırıydı. Birkaç dakika sonra yeni bir silahlı grup geldi. Ama kendi adamlarının yerde yatan ölülerini görünce duraladılar. Saldırganlar bunca cesur savaşçının böyle kolayca yenilmiş olması karşısında şaşkına dönmüşlerdi. O anda yeşüyle adamları onlara karşıdan saldırıya geçti ve düşman öncülerinin sonu da bir önceki saldırganlarınki gibi oldu. O zaman geri kalanlar arkalarını dönüp kaçmayı yeğlediler. Ama yeşüyle adamlarından bazıları Mos'un şaşkın bakışları altında sağ kalmış birkaç saldırganı aşağı çekip devirerek develerini aldılar. Hayvanların sırtına atlayarak kaçanların peşine düştüler. "Bunlardan korkulur," diye mırıldandı Mos. Develere sımsıkı yapıştırdıkları bacaklarıyla okçular saldırganların hizasına gelmişlerdi bile. Adamların karınlarını, göğüslerini, boyunlarını oklarıyla delik deşik ettikten sonra mızraklarıyla iterek yere yuvarlıyorlardı. Bazıları kaçabileceklerin peşine takılıp gözden kayboldu. O an Mos, "Tutsaklar!" diye haykırdı. Sonra peşinde Hur, kayadan kayaya atlayarak olabildiğince çabuk aşağı indi. Orada Mısırlılardan ele geçirilen atlardan birine binmiş olan Yeşun'un bir okçusuna "Çabuk atını ver!" diye bağırdı. Sonra dört nala, vadinin dibinde saldırganların konakladığı, kuşkusuz apiru tutsaklarının da bulunduğu kamp yerine doğru atını sürdü. Az sonra hayvanların toynak izleri doğru yolda olduğunu gösterdi. Geçerken gördüğü herkese seslenerek Yeşu'ya haber vermelerini emretti. Bir saat sonra herkes vadinin girişine toplanmıştı. Kurumuş bir sel yatağında atlarını sürdüler. Çadırlar vadinin bitiminde dağ yamacına yaslanarak kurulmuştu. Aynı anda kadın, erkek, çocuk yağmacılar da gelenleri fark etmişti. Vadi birden haykırışlarla inledi. Savaşçılarının uğradığı yenilgiden habersiz, ihtiyarlar, çocuklar, hatta kadınlar ellerine geçirdikleri mızraklar, kamalar, gürzlerle çadırlarından fırlamışlardı. Meydanda toplandılar. Kollarını sallayarak bağırışıyorlardı. Mos en az 1500 kişi olduklarını düşündü. Ama burunlarının dibinde sallanan silahlar Yeşüyle arkadaşlarının intikam hırslarını kamçılamıştı. Aralarında piyadelerle buldukları develere binmiş savaşçılar 2-3 koldan kampa saldırdılar. Develi savaşçılar yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun önlerine çıkan herkesi delik deşik ederek gerçek bir soykırım yaptılar. Bir kadın elindeki kılıçla Mos'a saldırdı. Mos elindeki bir önce öldürdüğü adamın kanıyla, ıslak kılıcıyla kadının başını gövdesinden ayırdı. Yeşun'un düşman ölülerinden aldıkları silahlarla dövüşen adamları çadırları parçalayıp ateşe vererek develi savaşçıların başlattıkları işi tamamladılar. Apirular o anda meydana çıktı. Kurtuluş vaktinin geldiğini anlayınca nöbetçilerine saldırmışlardı. Mos onların yere düşmüş silahları, kamaları, bıçakları büyük bir hırsla anında ele geçirdiklerini, düşmandan nasıl acımasızca, vahşice intikam aldıklarını görerek hayret etti. Onlar hakkında yanılmıştı. Aslında hatta küçümsemişti. Oysa geçmişin tutsakları savaş hırsıyla yanıyordu. Yüzyıllar boyu birikmiş kinler yüreklerini katılaştırmıştı. Birden garip bir şey düşündü Mos. Setepentut'un isyanı başarıyla sonuçlanmış olsaydı, Apirular Ramses'in askerlerini doğduklarına pişman edeceklerdi. Hiç kuşku yok. Bir süre sonra kampta dövüşebilecek tek savaşçı kalmamıştı. Cesetlerin arasında dolaşan birkaç ihtiyar, birkaç şaşkın kadın, küçük kızlar, çocuklar. Alevler çadırları yutuyor, iğrenç kokulu kapkara bir duman, yanık yün kokan bir duman göğe yükseliyordu. Yeşu, yenilmişlerin ağlaşmaları arasında savaşın bittiğini işaret etti. Adamları durdu. Kendisi de atının sırtında Mos'a geldi. "Emirlerini bekliyorum," dedi. "Gerçek bir komutansın," dedi Mos. Genç adamın terle pırıl pırıl ama her zamanki gibi heyecansız yüzüne bakarak. "Tutsaklarımızı sayın. Aralarında yaralı olanlar var mı bakalım. Sonra gel beni gör." 7-8 yaşlarında bir oğlan çocuk atının yanına sokulmuş Mos'u seyrediyordu. Birden ata doğru saldırdı. Mos hemen attan inerek çocuğu yakaladı, bir tokat attı. Sonra olanca sesiyle bağırarak sağa sola tekmeler savuran çocuğu koluyla göğsüne bastırarak zapt etti. Ellerini sırtına getirerek oralardan bulduğu bir paçavrayla bağladı. Asla bir çocuğu öldüremezdi. Bu kendi kendini öldürmek olurdu. ''Adam olmak istiyorsan'' dedi. ''Şimdi benim tutsağım olacaksın. Ne dediğimi anlıyor musun?'' Çocuk şaşkın ona bakıyordu. ''Anladın mı?'' Çocuk başını salladı. ''Tıpkı Sitito gibi'' diye düşündü Moss. Güçlülük ve sonra bağışlama onları kuzu gibi yapıyordu. Yeşu, 186 diye bilgi verdi yanına gelerek. Birçok yaralı var ama hiçbiri ağır değil. Gidip yaralılara bakalım. Ölmek üzere olanların işini bitirin. Ayağa kalkıp bizimle yürüyebilecek olanlara tuzak olarak götüreceğiz. Kamp yağmalanacak. Ganimetin hakça paylaşılmasına dikkat et. Silahlar önce en çok hak edip de silahı olmayanlara verilecek. Bir lokma bile yiyecek bırakılmasını istemiyorum. Sonra kamp tamamen yakılacak, cesetlerde. Tutsaklar koyunları hemen bugün bizim kampımıza götürecekler. Bu koyunları yarın zaferimizi kutlamak için yapacağımız şenlikte yiyeceğiz. Ama ben gelinceye kadar bir tekine bile dokunulmayacak. Yeşu başıyla onayladı ve ilk kez onun yüzünde bir gülümseme gördüm Oz. ''Bu adamlar kimmiş?'' diye sordu Yeşu'ya. ''Bir kadına sordum. Amalek halkındanmışlar.'' ''Nereden gelmişler?'' ''Kuzeyden. Belirsiz, yetersiz bir bilgi. İleride iyice araştırılması gerekecekti.'' Gökte biraz önce Amaleklilerin kampı olan yerin üstünde akbabalar dolaşmaya başlamıştı. Geç vakit gece inerken önlerinde meşale taşıyıcılar ve en arkada beraber getirdikleri tutsaklarla kampa döndüler. Koyunları önleri sıra güdüyorlardı. Ganimetin ve yiyeceklerin yüklendiği atları ve develeri de. Ve insanların çukura kaçmış gözlerinde gördükleri korkunç manzaranın ve intikam ateşinde yanan ölü düşman bedenlerinin feci anıları vardı. Kampı ancak kararmış son kemik parçaları da meydanda yaktıkları büyük ateşte kül olup yok olduktan sonra terk etmişlerdi. İlk savaşçılar kampa döndüğünde kopan alkış, Moss, meşale taşıyıcıların ardında göründüğü zaman müthiş bir uğultuya dönüştü. Erkek, kadın, çocuk, herkes etrafını sardı, kucaklamak istiyorlardı. Sonra savaşçıları bir anda onu omuzlarına aldılar. Tutsak ettiği çocuk, atın üzerinde bir kenarda kalmıştı. Şaşkındı. Yalnızlık. Ertesi sabah Moss denizden döner dönmez, Harun'dan Yuşu ile komutanlarını çağırmasını istedi. ''Dün ilk kez dövüştük. Çok iyi hazırlanmış değildik ama zafer bizim oldu. Bu zafer, zaafımıza rağmen kazandığımız zafer, Tanrı'nın bize armağanıdır. Böylece bizden neler beklediğinin bilincine varmamız ve o kolumuza güç verdiği takdirde bütün savaşları kazanabileceğimize inanmamız için. Bu zafer, tek olan Yüce Tanrı adına savaşmamız şartıyla dövüşebileceğimizi ve düşmanımızı yenebileceğimizi gösterdi bize. Ve dövüşmemiz gerekecektir. Başka çaremiz yok.'' Hepsi oradaydı. Daha birkaç gün önce ona küstahça meydan okuyanlar kıpırdamadan dinliyorlardı ve Moss içlerinden neler geçirdiklerini bilebilmeyi çok isterdi. Hiç tepki göstermiyorlardı. Moss devam etti. ''Amaleklilerden aldığımız ganimetin içinde koyunlar var. Bu hayvanların en güzeli siz ötekilere dokunmadan Tanrı'ya kurban edilecektir. Ona olan minnettarlığımızın ifadesi olarak.'' Başlarını salladılar. ''Biz bu zaferin karşılığını kanımızla, alın terimizle yeterince ödemedik mi?'' dedi kabile şeflerinden biri. Moss dişlerini sıktı. ''Sen Tanrı'nın payını mı kıskanıyorsun?'' dedi adama. ''Bu saygısız sözlerle yüceler yücesi Tanrı'yı öfkelendireceğini bilmiyor musun? Yoksa aklını mı kaybettin? Şayet ben ilahi bir esinle o mızrakları hazırlatmamış olsaydım belki de şu anda burada olmayacaktık. Şayet bu mızraklar ilahi bir esinle bana öğretildiği gibi kullanılmamış olsaydı netice yine felaket olurdu. Akıttığımız kana ve tere rağmen. İlahi esin sürekli seninle beraber mi oluyor?'' diye seslendi biri. ''Küstahlık ve hakaret bir kez daha. Olanlar gözünüzün önünde. Tanrı bizi Mısır'dan çıkardı. Kralına olan öfkesini belli etmek için bu ülkeye felaket yağdırdı. Sazlıklar denizini geçtiğimiz yerde orduları boğdu. Onun koruyuculuğu sayesinde derme çatma silahlarımızla bir zafer kazandık. Bütün bunların benim üstün zekamın ürünü olduğunu mu zannediyorsunuz ha? Bu kadar mı körsünüz? Ama korkarım öylesiniz. İçinizden birkaçı otoriteme karşı çıktı. Geçen sabah ellerinde taşlarla beni uyandırmaya geldiler. Onlar daha önce de fazla bıldırcın eti yedikleri gün çirkin sözlerle günaha giren aynı kişilerdi. Şimdi söyleyin, size saydığım bütün bu işaretler, sesini duyduğum ve beni emirlerini size nakletmekle görevlendirilen her şeye Kadir Tanrı'nın sizi koruduğunun ispatı değilse nedir? İnançsız, kuşkulu bakışları Mus'un bronz ışıltılı gözleriyle çarpıştı bir an. Başlarını önlerine eğdiler. Mus'u Tanrı'nın temsilcisi olarak kabul edecek olurlarsa onun kendileri üzerindeki mutlak otoritesini de önceden kabullenmiş olacaklardı. Ve kendi otoriteleri gücünü kaybedecekti. Biliyordu Mus. Bu adamlar az sonra baş başa kaldıklarında bütün bunları tartışacaklardı. ''Birlikte buraya getirdiğin savaş tutsakları da şenliğe katılacak mı?'' diye sordu şeflerden biri. ''Onlar tutsaktı. Bundan böyle bizim kölelerimiz olacaklar. Yani onlar da bizden sayılırlar. Bu durumda öteki kölelerin sahip olduğu haklara sahiptirler.'' ''İnsanlarımızı tutsak almaları doğru muydu?'' ''Değildi. İşte bu nedenle biz hak ve adaletin ne olduğunu onlara göstereceğiz. Onlara yasalarımızı, Tanrı'nın yasasını kabul ettireceğiz. Şimdi yerlerinize dönebilirsiniz.'' Kalktılar. Birçoğunun yüzü asıktı. Çadırına gitmek üzereydi ki şeflerden biri döndü. Mus'a, ''Bize küfrediyorlar.'' dedi. ''Ne yapacağız?'' ''Seninle geliyorum. Kaç kişiler?'' ''111.'' Mus'un dün yakaladığı ve Harun'la birlikte kaldıkları çadırda yatan çocuk, her an bir şeylere şaşan gözleriyle onlara bakıyordu. ''Benimle gel.'' dedi Mus. Tutsaklar Yeşun'un 10-12 askerinin gözetiminde iki çadır arasında kampın yüksekçe bir yerinde kalıyorlardı. Kimi oturmuş, bazıları yere uzanmıştı. Somurtkan, öfkeli, çoğunun kurbanlarının kanına bulaşmış elleri bağlıydı. ''Su ve ekmek verdiniz mi?'' diye sordumuz. ''Hayır, daha vermedik.'' Şefler sahneyi çatılmış kaşlarıyla seyrediyorlardı. Mus tutsaklara doğru yürüdü. ''Dinleyin.'' diye bağırdı. Bazıları başlarını çevirerek ona, en çok da yanında özgürce yürüyen çocuğa baktılar. ''Bize saldırdınız, kaybettiniz. Şimdi tutsaksınız. Bu durumu değiştirebilir, kölemiz olabilirsiniz. O zaman bizim kaderimizi ve ekmeğimizi paylaşırsınız. Bizim yasalarımıza ve bizim tanrımıza boyun eğersiniz. Ama bu durumda saygısızlık etmekten vazgeçer ve bize bütün öteki kölelerimizden gördüğümüz sadakat ve bağlılığı gösterirsiniz. Duydunuz mu beni?'' ''Babalarımızı, kardeşlerimizi, oğullarımızı öldürttün.'' diye bağırdı biri. ''Sonra bizden sadakat istiyorsun, öyle mi?'' Apirularınkiyle hemen hemen aynı olan Medyen diliyle konuşuyordu ve herkes söylediklerini anladı. ''Biz, bize saldıran ve insanlarımızı tutsak etmek isteyenleri öldürdük. Aranızda bizden nefret etmekten vazgeçmeyecek olanlar varsa tercih kendilerinindir. Köle olarak bizimle yaşamaktansa çölde kaderine terk edilmeyi yeğleyenler hemen ayağa kalksınlar.'' Bir matara su ve kamplarından geri kalan bir somun ekmekle şimdi geri götürülecekler. Dediğim koşullarda bizimle kalmak isteyenler yerlerinde otursun. ''Şu yanındaki çocuk,'' diye sordu işlerinden biri. ''O ne olacak?'' ''Bana saldırdı, onu yakaladım. Aklını kullanmasını öğütledim,'' diye cevap verdi Mus. Düşünceli gözlerle kendisine bakan çocuğa dönerek. ''Ona ne yapacaksın?'' ''6 yıl sonra özgür bir insan olacak. Ya biz?'' 6 yıl sonra bugün köle olanların hepsi özgür olacak. Tutsaklar aralarında tartışmaya başlamışlardı. Birkaçı ayağa kalkmaya davrandı ama ötekilerin itirazları üzerine yerlerine oturdular. ''Cevabınızı bekliyorum,'' dedi Mus. ''Bütün gün bekleyecek değilim.'' ''Kabul ediyoruz,'' dedi sonunda yaşlıca bir adam. ''Çok iyi,'' diye cevap verdi Mus. Sonra askerlere dönerek emretti. ''Ellerini çözün, onlara yemek ve su verin, sonra da denize götürün, yıkansınlar. Harun, bu kölelerin kabilelere paylaştırılmasıyla sen ilgileneceksin. Balıkçılara yardım edecekler.'' Mus kendisini destekleyen şeflerden ikisiyle Amaleklilerin ele geçirilen koyunlara bakmaya geçti. En güzel koçu seçti ve Tanrı'ya onun kurban edilmesine karar verdi. Törene gereken bütün saygınlığı kazandırmak için arkasında Harun bir hükümdar gibi yürüyordu. Sonra çadırların ortasındaki meydanlığa geldi. Herkesin görebileceği bir yerde sunak görevi yapabilecek yassı ve geniş bir kaya aradı. Bulduğu zaman kampta bütün işlerin durdurulmasını istedi. Sonra Harun ona kurbanı kesmesi için kılıçların en keskinini verdi. ''Bu koç, yücelerin yücesine, sizi Mısır'dan çıkaran o en büyük ve tek olan Tanrı'ya kurban edilecek.'' diye haykırdı Mus. Sesi dağların yamaçlarında yankılandı. ''O sizin tek Tanrınızdır ve Efendinizdir. En değerli mallarınızın ilk kazandığınız bölümünü ona adayacaksınız. Kenan ülkesine vardığımızda yaptığınız ilk şarabı, ilk buğday ürününü, bahçelerinizin ilk meyvelerini ona sunacaksınız.'' Bakışlarıyla isyancıları, ellerinde taşlarla ona gelenleri aradı. Şurada, burada, 3-4 kişilik gruplar halinde kalabalığın içine dağılmışlardı. Onlar da Mus'u gözlüyorlardı. Kaşları çatılmış ama suskun. Suskundular çünkü seslerini ilk yükselttiklerinde Yeşun'un askerleri tarafından yakalanacaklarını biliyorlardı. Tanrı'nın koruyuculuğu konusunda en küçük kuşkuyu affetmeyecek olan, üstelik dün büyük bir savaş kazanmış olan askerler. "Efendiniz Tanrı olmasa," diye devam etti Mos. "Sizler susuz, ateşsiz, çöllerde başıboş dolanan kaçaklardan başka bir şey olamazdınız. Tanrı'nın sayesinde atalarınızın size vaat ettiği toprağa doğru yürüyen bir halksınız. Mısır'dan çıktığımızdan beri içinizden bazıları kötü bir takım fikirlere kapıldı ve isyan etti. Çünkü birkaç saat daha fazla aç ya da susuz kalmaya dayanabilecek iradeleri yoktu. Bana baş kaldırdıklarını sandılar ama yanıldılar." Ses dağlarda yankılandı. "Ben sadece sizin, Mısır'dan çıkmanızda size rehberlik etmem için seçtiğiniz insan değilim. Ben Tanrı'nın aracıyım. İsyan edenler Tanrı'ya baş kaldırdılar ve onun öfkelenmesine neden oldular." Kalabalıkta mırıldanmalar oldu ve bakışlar ona meydan okumuş olan şeflere yöneldi. Mos bir süre sessiz kaldı. Arkada Yeşu ve askerleri mızraklarını hazır tutuyorlardı. Mos'u güç kullanmakla hatta ölümle tehdit etmişlerdi. Onlar da gerekirse aynen karşılık vereceklerdi. "Sizler Mısır'ın kırılgan tanrılarına alışıksınız. Ölümlülerin özel hayatlarıyla hiç ilgilenmeyen tanrılara. Ama bizim tanrımız ebedidir. O her şeye kadirdir. Ve seçtiği, kendi ölümlü kullarının özel hayatlarında da gözü ve kulağı vardır. Şu an o bizimle birlikte. Kalplerimizin içine dinliyor, biliyor. Tanrı korkusunu tıpkı ölüm korkusu gibi daima içinizde yaşatın." Bu kez tam bir sessizlik oldu. Sadece rüzgarın uğultusu ve dalgaların sesi duyuluyordu. "Yarın Sept günü. Hatırlatmama gerek yok değil mi? Bugün pişirdiğiniz eti yarın da yiyeceksiniz." Yeşu ile Mişael, alelacele hazırlanmış sunağın üzerindeki dalları tutuşturdular. Mos, Harun'a işaret etti ve iki kişi koçu sunağa getirdi. Kan taşlara ve toprağa aktı. Yeşu ile Mişael'in yardımcıları hayvanı alevlerin üzerine yerleştirdiler. Yanan yünün acı kokusu duyuldu. Sonra kanın iç bayıltıcı, yavan kokusu ve nihayet ateşte kömürleşen etin dumanı. "Gidebilirsiniz. Tanrı'nın barışı sizinle olsun." Yavaş yavaş dağıldılar. Ne düşündüklerini biliyordu. Bundan böyle ondan korkacaklardı. Onu kendileri gibi biri, sıradan bir adam olarak görmüşlerdi. Evet, garip bir kaderi olan bir adam ama isteklerine karşı çıkabilecekleri biri. Ama yanılmışlardı. Eğer gerçekten o Tanrı'nın sözcüsüyse, ona karşı çıkmaları efendisinin hoşuna gitmeyebilirdi. Mos, gözlerini dumandan korumaya çalışan Harun'a baktı ve yüzündeki kapalı, garip anlamı gördü. Askeri zaferin ve pişirecekleri etin bir bedeli vardı. Otoriteye boyun eğmek. Kesilen koyunların acılı melemeleri duyuldu. Mos atına atladı ve hayvanı dört nala kıyı boyunca sürdü. Zihni karışıktı. Neseto'nun anıları, Yetro'nun gönül yüceliği, hepsi bir araya getiremediği karmaşık anılar. Hissediyordu, biliyordu. Memnuniyetsizlik ve yabancılaşma bekliyordu onu. Ve derin bir nefes alarak ciğerlerini doldurdu. Neseto'nun ona öğrettiği gibi, ruhunu temizlemek için. Yalnızlığa katlanabilirdi ama ruhunun tertemiz olması şartıyla. Yalnızlık, evet, yalnızlık kaçınılmazdı. Esion Geber'e dönüş. 2 ay geçmişti. Esion Geber koyunun kıyısında yürüyorlardı. Açıkta birçok gemi vardı. Yüzleri görülmese bile küpeşteyle yaslanmış gemicilerin gördükleri karşısında şaşkınlıkla büyümüş gözlerini tasavvur etmek kolaydı. Bir kıyı boyunca yürüyen on binlerce kişinin ağır adımlarla ama duraksamadan ısrarla yürüyen insanların, yürüyen bir ulusun inanılmaz, olağanüstü görüntüsüydü bu. Mos o anda Esion Geberlilerin bu muazzam kalabalığın kentlilerinin etrafında yığıldığını gördüğünde hayretle değil ama korkuyla nasıl gözlerinin büyüyeceğini düşündü. Kent uzakta, güneşte pırıl pırıl göründüğü zaman Mos, Harun'a "Beni burada bekleyin," dedi. "Hepimizi alacak kadar büyük olmayan Esion Geber'e böyle kalabalıkla girmemizin gereği yok. İzin ver seninle geleyim." Mos önce tereddüt etti, sonra razı oldu. Atlarını atladılar. Tepelere doğru kıvrılmadan önce limanı geçmeleri gerekiyordu. Ve tepelerin ardında Tisipora vardı. Çocuklar ve Yetro vardı. Birden bağıranlar oldu. Durdular. Atlarından indiler. Tüccarlar, gemiciler onları yakalamış kucaklıyorlardı. Sevgi gösterileri bitmek bilmedi. "Mos, duyduklarımız doğru mu?" Kuşkusuz Mısır'dan gelmiş olan gemicilerden öğrenmişlerdi olanları. "Mos, Yetro'ya gidiyorsun değil mi? O ve karın seni bekliyorlar. Yetro senin döneceğini söylemişti." "Peki Apirular nerede?" "Arkadan geliyorlar. Ben geçiş ve su hakkı için anlaşmak, erzak almak istiyorum." "Kaç kişisiniz?" Soruyu soran, kentin önemli kişilerinden, geçmişte Mos'a dostluk göstermiş büyük tüccarlardan biriydi. 27 bin. Mısır'dan 27 bin apyruyla mı çıktın? Çevrelerinde kalabalık toplanmıştı. Ama bu koca bir ulus. Sen kral olmuşsun. Nereye gidiyorsunuz? Kenan'a. Kabileler meclisini toplamamız gerek. Geçiş hakkını alırsınız, hiç korkma. Ama su hakkı için para vermeniz gerekir Mos. Hatta yetecek kadar kuyumuz var mı onu da bilmiyorum. Arabada su seviyesi düşüyor. Anlıyorum. İşte sizinle bunları görüşmek istiyorum. Şimdi sen Yetro'ya git. Gece buluşuruz. Harun kaygılı görünüyordu. Bu Yetro da kim diye sordu. Kayın babam. Sen onu gördün. Geçen geldiğinde onun evinde kalmıştın. Mısır'dan kaçtığım zaman beni evinde konuk eden Medyenli bir kabile şefi. Kızıyla mı evlendin? Yani sen Medyenli bir kadınla mı evlisin? Hatta iki çocuğun bile var. Demek dört çocuğum var. İkisi bir Mısırlı'dan, ikisi Medyenli'den. Öyle mi? Mos cevap vermedi. Yüzü kızarmıştı. Peki Medyenli bir kadınla evliyken nasıl bizim şefimiz olabilirsin? Mos birden atının dizginlerini çekti. ''Benimle Yetro'yu görmeye gelmek istediğinden emin misin?'' dedi. ''Ben sen olmadan da pazarlıkları yürütürüm.'' Ses soğuk, hatta korkutucuydu. ''Sen Medyenli misin yoksa bizden biri misin?'' diye sordu bu kez Harun. ''Sen hiç benim gönlüme göre bir kardeş değilsin Harun.'' dedi Mos. Hırsla kilitlenmiş dişlerinin arasından. ''Her an sokuşturulacak bir laf, her an zehir gibi bir söz, tıpkı kız kardeşin gibi.'' Medyenilerle savaşmak mı istiyorsun? Ya siz iki yüzlüler, erkekli kadınlı hepiniz Mısırlılarla az mı yatıp kalktınız ha? Bunlara asla izin, senin izin verip vermemen umurumda bile değil Harun. Şimdi derhal dön git buradan. Yetro'ya gelmeyeceksin. Sen ayak bastığın yere uğursuzluk getirirsin. Hemen şimdi git. Ve yüzü öfkeyle kararmış, soluk soluğa dört nola uzaklaştı. Biraz sonra öfkesinin yatıştığını hissederek yavaşladı. Tanrım diye haykırdı. Neden bana bu yüreksiz, bu gönülsüz adamları verdin? Mısırlıların arasından bu soysuzlar takımını senin ülkene götürmem için beni seçtin. O halde yardım et bana. Derin derin nefes aldı ve her şeye rağmen bu arada Yeşuların, İsarların, Mişaellerin de var olduğunu düşündü ve gözleri doldu. Tepelerin eteklerine vardığında onları tanıdı ve yaşlar fışkırdı gözlerinden. Atını çadırlara doğru sürdü. Birkaç saniye sonra elinde testiyle bir kadın çıktı çadırdan ve inanılmaz bir mucizeyle belki atın nal seslerini duyarak birden durdu, döndü. Hareketsiz kaldı ve uzaktan baktı ona. Biraz daha yakından, çok yakından. Bir kan ve ateş dalgası yüreğini doldurdu. Mos hemen hemen ayaklarının dibine düştü onun, atından inerken. ''Sen olduğunu biliyordum.'' diye mırıldandı kadın. ''Nereden biliyordum, bilmem.'' Yetro ve bütün ötekiler de çıkmışlardı. Sitito, geçmiş günlerin küçük hırsızı, dizlerinin üzerine çökmüştü. Mos'un bacaklarına sarılmış sayıklar gibi tekrarlıyordu. ''Efendim, efendim!'' Yaşama sevinci bir anda yüreğini doldurdu Mos'un. Gülüyordu. Süzülmüş, yorgun yüzü, yüzündeki vakitsiz derinleşmiş çizgiler, saçlarındaki ilk beyazlar unutuldu. Tanrı ona kısacık bir mutluluk izni vermişti. 8. Ayrım Sonu, Sayfa 145.